Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosundan yayınlanan Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle buluştuk. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan ve bunu takiben Rumeli ve Anadolu'da birçok şehir ve ülkeleri fethettikten sonra devletinin geniş ve yeni bir teşkilata ihtiyacı olduğunu görmüştü. Kendisinden önce gelen Osmanlı hükümdarları devlet teşkilatında ve müesseselerinde umumiyetle selefleri olan Selçuklu sultanlarına ait nizamlara, kaidelere bağlı kalmışlardı. Fatih Sultan Mehmet de esas itibariyle bizzat kendisinin de söylediği gibi devletin askeri, mülki bütün teşkilatında baba ve dedesi zamanındaki kanunlara, geleneklere sadık kalmıştır. Ancak kendisi devlet teşkilatına ait nizam ve kaideleri bir kitapta cem ve tertip ettirmiştir. Ve bunlardan bazılarına yeni şekiller vermiştir ve bir de muhtelif konularda bazı yeni kaideler koymuştur. Nitekim Fatih Sultan Mehmet tarafından çıkarılan bu kanunnamenin yazılmasına memur edilen tevkii yani nişancı Lehiszade Mustafaoğlu Mehmet Efendi bunu kanunnamenin mukaddimesinde aynen şöyle ifade ediyor. Saadetli Padişah-ı Urşid İştihar Hazretleri teşrif-i seriri saltanat ettikte, yani padişahımız tahta çıktıkta, eyyam-ı saltanatlarında, saltanat günlerinde bunca fütuhat-ı azime müyesser olup bunca büyük fetihler nasip olup hususen hala Darü's-Saltanat olan Mahruse-i Uzma ve Medine-i Kübra olup matmah-ı enzar-ı selatin-i cihan olan Mahmiye-i Meriye-i Konstantiniye fethi müyesser oldukta, yani bütün cihan hükümdarlarının gözlerinin üzerinde olduğu ve şu anda hala baş şehrimiz olan İstanbul fetholunduğunda, sabıka eskiden ecdad-ı izamları zamanında olan, dedeleri zamanında olan kavani-i mazbuta defter olunmayıp, kanunlar yazılı olmayıp, eksik olan yerleri dahi kendileri rey-i müniri velayet tesirleriyle tekmil buyurup, yani eksik kısımları kendisi tamamlayıp, Divan-ı Humayun'da ebedül abad me'mülün bih olmak için bir kanunname tahrir olmak lazım gelmeyin. Yani uzun zaman ebedül abad bir kanunname uygulanmak üzere bir kanunname çıkarılması, yazılması gerektiği için bu abd-i hakir, bu fakir kul, bu hakir, değersiz kul ferman-ı celilleri üzere, padişahın fermanı üzere tanzim ve inşa edip bunu düzenleyip herkes müstefit olmak için, herkes istifade etsin diye ıstılah ve ibarattan feragat olunup lisan-ı padişah Gerdun Vakar'dan nakille yazılıp üç bab üzere tanzim kılındı. Yani çok fazla tabirler, teknik tabirler kullanmadım herkes anlasın diye. Padişah nasıl hikaye ettiyse o şekilde yazdım demektedir kanunnameyi hazırlayan Lehiszade. Thank you. Kanunnamenin birinci babında devlet teşkilatındaki askeri ve mülki bir cümle memurların meratibinden yani rütbelerinden, vazife ve selahiyetlerinden, resmi içtimalarda, toplantılarda ve merasimlerdeki mevkilerinden ve teşrifat, protokol usullerinden bahsedilmektedir. Bu kısmın birinci maddesinde Vezir-i Azam'ın mertebe ve vazifesi şu surette tarif olunuyor. Evvela vüzera ve ümeranın Vezir-i Azam başıdır. Yani bütün vezirlerin ve subayların başı, amirlerin başı Vezir-i Azam'dır. Cümlenin ulusudur. Cümle umurun vekili mutlakıdır. Her işte mutlak vekildir. Oturumda ve durumda ve mertebede Vezir-i Azam cümleden mukaddemdir. Bütün devlet memurlarının herkesten önce Vezir-i Azam gelir. Maliye Nazırı demek olan defterdar hakkında da ve malımın vekili defterdarımdır ve ol nazırıdır denilmektedir. Bundan sonra Şeyhülislam ve Padişah hocasına temas ediliyor ve Şeyhülislam ulemanın reisidir ve muallimi sultan dahi kezalik serdar-ı ulemadır. Vezir-i Azam anları riayeten üstüne almak münasiptir. Bu kısımdaki diğer mühim bir madde de ile divanın tabi azalarından ve anların divandaki mevkilerinden bahsediliyor. Divan-ı Humayun var malum, padişah divanı. Ve divan-ı Humayun'unda sadırda oturmak, önde oturmak, vüzeranın ve kazaskerin ve defterdarın ve nişancının yoludur. Evvela vüzera oturup bir canibe, yani sağ tarafa kazaskerler, anların altına defterdarlar otururlar ve ol bir canibe, yani sol yana nişancı oturur, diyor. Kanunnamenin aynı faslında birkaç maddede divanda yenilecek yemeğe dairdir. Ve divan-ı humayunumda taamda vezir-i azam ile baş defterdar ve sair vüzera ile defterdarlar ve nişancı yiyeler ve kazaskerler başka yerler. Vezir-i azam önünden kalkan taamı çavuşbaşı yoldaşlarıyla yesin ve ol vüzera önünden kalkan taamı reisül küttab neferleriyle yesin ve kazaskerler önünden kalkan taam kapıcılar ketüdasına verilsin. Değerli dinleyiciler, eskiden Türk saraylarında paşa, bey ve ağaların evlerinde sofraya gelen yemeklerin ancak bir kısmı yenir, kase, tas ve sahanlarda kalmış olan yemeklerin diğer kısmı da yemek yiyenlerin mensuplarına verilirdi. Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul'a gelmiş olan Avusturya elçisi Baron de Busbeck, davet edildiği bir Türk paşasının ziyafetinde bunu müşahede etmiş. Bugün bile Anadolu'nun birçok yerlerinde ziyafetlerde bu usule riayet olunur. Bu yemeğin artığı değildir değerli dinleyiciler. Yemek o şekilde konulur. Yani fazlasıyla konulur. Yoksa ne kalır geriye demeyin. Fazlasıyla konulur. Sofradan artan mensuplara verilir. Bu bir şeref usulüdür. Divanda yemek yeme usulünün Fatih Sultan Mehmet'e, Orta Asya bozkurlarındaki Oğuz asilzadesinden olan ecdadından kalmış olduğunu da kaydedelim. Fakat Fatih Sultan Mehmet bizzat atalarının erkan ve umerası ile beraber yemek yeme usulüne riayet etmemiştir. Ve bu usulü ref ettiğini kanunnamesinde şu suretle açıkça söylüyor. Ve Cenab-ı Şerifim ile kim esne tam yemek kanunum değildir. Yani hiç kimse padişahla yemek yiyemez. Meğer ehli yaldan ola. Çoluk çocuğundansa farklı. Ecdad-ı izamım vüzerasıyla yerler imiş. Ben ref etmişimdir. Yani dedelerim vezirleriyle beraber yemek yerlermiş. Ben bunu kaldırdım, diyor Fatih Sultan Mehmet. Böyle bir hüküm getirmiş. Bir de Fatih Sultan Mehmet tarihlerde de açıklandığı üzere saltanatının son senelerinde divan içtimalarına bizzat nezaret etmekten de vazgeçmiştir. O zamana kadar bütün Osmanlı padişahları Divan-ı Humayun'a başkanlık ederlerdi. Fatih Sultan Mehmet bunu, yani Divan-ı Humayun'a reislik etmeyi sadrazama bırakmıştır. Kanunnamede bu meseleyle alakalı şöyle bir cümle var. Evvela bir arz odası yapılsın. Cenab-ı Şerif'in peşi perdede oturup haftada 4 gün vüzeram, kaz askerlerim ve defterdarlarım Rikab-ı Humayun'uma arza girsinler. Yani ben divan toplantılarını bir arz odasında takip edeyim. Yani divan toplandıktan sonra divan üyeleri gelsinler, Divan-ı Humayun'da görüştükleri meseleleri bana arz etsinler ve ben bu vesileyle divan toplantılarından haberdar olayım ve bunlardan tasvip ettiğim edeyim, etmedim etmeyeyim demiştir. Bu usul Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiştir. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet'in saltanat verasimi meselesine dair meşhur hükmü de bu kanunnamede bulunmaktadır. Ve her iki mesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anınla amil olalar. Evet, burada şüphesiz en mühim nokta, bu geniş kültürlü ve dahi kabiliyetli hükümdarın adet ve teamüle istinaden veya bir usul ve kaide koyarak tahtın varisini tayin etmemiş olması ve bunu tamamen mukadderat ve takdirin eline bırakmış olmasıdır. Değerli dinleyiciler, eski Türklerde usulen vefat eden hanın amcası veya küçük kardeşlerinden en büyüğü gibi hanedanın en yaşlı azası ve bunlar hayatta olmadıkları veya diğer bir sebep bulunduğu takdirde oğullarından en büyüğü halefi sayılmış olmakla beraber buna her zaman riayet edilmezdi. Han ailesinden herhangi bir fert kabiliyeti sayesinde hükümdar olabilirdi. Diğer bir taraftan ölen bir hükümdarın ülkesi yalnız halefin değil bütün ailenin mirası gibi telakki edilirdi. Ve bu sebeple hanedana mensup her fert, her şehzade mevkiine göre merhumun ülkesinden bir hisse alabilirdi. İşte Türkler arasında devlet idaresine bütün hanedan azasının iştirak etmesiyle hanlığa ait veraset meselesi hakkındaki bu anlayışlar pek büyük zahmet ve gayretlerle kurulmuş olan Türk devletlerinin zayıflamasına, parçalanmasına ve yıkılmalarını hazırlayan hadiselerin ortaya çıkmasına çok mühim bir amil olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'ten önceki Osmanlı hükümdarlarında en büyük oğlun halef olması usulüne riayet ediliyor. Bununla beraber o devirlerde de kendinde kabiliyet gören şehzadeler tahtı ele geçirmek için hükümdarlık makamında bulunanlara karşı bir isyan hareketine girişmişlerdir. Bizzat Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat, tarihçilerin düzmece dedikleri amcası Şehzade Mustafa ile mücadele etmeye mecbur kalmıştır. Ve Hamit ili yani Isparta ve Antalya valisi bulunan küçük kardeşi Şehzade Mustafa'nın da tehlikeli bir isyanıyla karşılaşmıştı. Yıldırım Bayezid'in oğulları, bunlar en büyükleri olan Süleyman Çelebi hükümdar olmuş. Fakat diğer üç kardeşinin muhalefetine maruz kalmıştır. Ve senelerce süren mücadeleden sonra Fatih Sultan Mehmet'in dedesi olan Mehmet Çelebi, şehzadelerin en küçüğü, ağabeylerini bertaraf ederek meşru Osmanlı hükümdarı sayılmıştı. İşte Fatih'in saltanatın varisi tayin hususunu kaderin arzusuna bırakmak suretiyle şehzadelerden en kabiliyetlisinin tahta geçebileceğini ve devletin ancak böyle bir hükümdar sayesinde kudretini, satvetini idame ve inkişaf ettirebileceğini düşünmüştür ve buna inanmıştır. Bu sebeple en büyük oğlum geçsin, en küçüğüm geçsin, en yaşlısı geçsin dememiştir. Tamamen kader-i ilahiye bırakmıştır. Yani istidatlı, liyakatli, kudretli olan padişah olsun ve bunun dışında kalanları da gerekirse öldürebilir demiştir. Gerçekten Türk tarihinin seyri bize açıkça gösteriyor ki değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet bu hususta tamamıyla Orta Asya bozkırlarından beri devam edip gelen Türk telakkisine bağlı kalmıştır. Türklerin hanedanın en kudretli azasını başlarında hükümdar görmek istedikleri ve Türk devletlerinin de bu şahsiyetlerle kurulabildiğini, büyük zaferlerin ancak bunların sayesinde kazanıldığını ve bu şahsiyetler mevcut olmadığı zamanlarda Türk devletlerinin süratle inhitata ve inkıraza maruz kaldığı bedihi bir hakikattir değerli dinleyiciler. Fatih bunu önceden görmüş, müşahede etmiştir. Fakat bütün bunlarla beraber Fatih Sultan Mehmet'ten taht müddeileri arasında her hükümdarın vefatını müteakip hemen daima çıkacak olan mücadelenin devletin ortadan kalkmasına sebebiyet verecek kadar vahim tehlikeler meydana getireceğini ve bu itibarla medeni seviyesi oldukça yüksek bir cemiyet üzerinde kurulmuş mükemmel teşkilat ve müesseselere malik bir devlette asıl mühim olan hususun istikrarlı ve devamlı bir nizam ve asayişin mevcudiyeti olması gerektiğini teemmül etmesi umulurdu. İşte bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesindeki o madde geliyor. Saltanat müyesser olanın kardeşlerini nizam-ı alem için, yani çoğunluğun ekseriyetin menfaati için katletmesi hakkı veriliyor. Ulema da bunun, ulemanın çoğu da bunu buna cevaz vermiştir. Bu kardeş katli meselesi çok üzerinde konuşulan bir meseledir değerli dinleyiciler. Şimdi Fatih Sultan Mehmet malumunuz hanedanın en liyakatlisinin maşa geçmesini istiyor. Onun için bir usul koymamış. Fakat bunun mahsurlarını, yani hanedanın diğer üyelerinin buna karşı çıkacaklarını düşündüğü için bu mahsurları bertaraf etmek için de başka bir tedbir getiriyor. O da kardeşlerin nizam-ı alem için, yani kamunun menfaati için öldürülmesidir. Bu acı bir reçete, fakat Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı hanedanı bu acı reçeteyi kendileri içiyorlar, acı ilacı. Fedakarlığı kendileri yapıyorlar. Kendi aile fertlerini feda ederek devletin birliğini ve milletin dirliğini sağlıyorlar, temin ediyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesinin bu hükmünü böyle anlamak lazım. Ve zaten münasiptir diyor. Yani bir mükellefiyet yüklemiyor. Ve ulemanın da bunu tecviz etmesi görülüyor ki pozitif hukuka da uygundur. Hukuka aykırı değildir. Bir başka madde daha var dikkati çeken bu konuyla ilgili değerli dinleyiciler. Fatih Sultan Mehmet belki kız torunlarına, yani kızların çocuklarına yüksek bir memuriyet verildiği takdirde herhangi bir fırsat zuhur ederse tahtı ele geçirmeye kalkacaklarından çekinmiş olmalı ki onlar hakkında kanunnamesinde bir madde var. Ve kızlarım evladından olanlara beyler beylik verilmesin, sancak verilsin diye bir madde koymuş. Yani daha yüksek rütbelere gelirlerse bir güç odağı olurlar ve taht üzerinde hak iddia ederler demiş. Fatih Sultan Mehmet'in teşkilat kanunnamesinin en enteresan, üzerinde en çok konuşulan ve yazılan maddesi işte bu kardeş katliyle alakalı olan saltanat veraseti maddesidir değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, kanunnamedeki maddelerin mühim bir kısmı devlet memurlarının terfilerinde ve ulaşacakları mevkilerde ulufe ve tahsisatlarla alakalı. Bu maddeler meyanında mesela Cenab-ı Şerif'im seferi zafer rehbere müteveccih olsa, yanaşmak vüzeramın ve kaz askerlerimin ve defterdarlarımın kanunudur. Mazul beyler beyler ve beyler dahi davet edersem yanaşmak kanunumdur. Bahçeye bostancı başı konulmuştur. Kayıya girildikte bostancı kürek çekip ol dümen tuta. Kendisine hizmetlere ait maddeler de vardır. Kanunnamenin bir babında da değerli dinleyiciler, suçlulardan alınacak cerimeler, onlara verilecek cezalar anlatılmaktadır. Bu son kısımda şehzadelere, askeri ve mülki ricale yazılacak hükümlerde kullanılacak ünvanlardan ve lakaplardan bahsediliyor. Burada şehzadelere yazılacak hükümde, Ferzendi Ercüment Esat ve Emced, Varisi Mülkü Süleymani, Nuru Harekayı Sultani, Rüusü Selatin, Sahibi İzzü ve Temkin, Mahzu Lütfullahül Kiram, Oğlum Sultan Cem, Edamallah Bekahu denilmiştir. Ki Büyük Şehzade Bayezid'in yerine Küçük Şehzade Cem'in yazılmış olması da Fatih Sultan Mehmet'in küçük oğlu Sultan Cem'i kendisinden sonra padişah olarak görmek istediğine delalet ediyor denilmiştir. Ama tabii burada bir misal verilmesi buna delalet etmez. Hatta belki de Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelere yazılacak kitaplar bu şekilde yazılır demekle Cem Sultan'ın ebediyen şehzade olarak kalacağına bence bir işaret vardır. Değerli dinleyiciler, orta çağ, ilk çağlarda yaşamış meşhur bir kumandan var. Anibal, herkes hemen hemen ismini bilir. Kartacalı kumandan. Kartacalı'nın nerede olduğunu çok kimse bilmese bile Anibal'ı az çok herkes duymuştur. Hele Türkler için çok daha fazla bir şey ifade ediyor. Çünkü Anibal'ın mezarı Gebze yakınlarındadır. İlk çağların, antik çağların bu meşhur kumandanının mezarının Türkiye'de olması Türk turizmi için enteresan ama nedense dünyaya fazla tanıtılmamış. Şimdi biz programın bu bölümünde sizlere bir nebze bu Kartacalı kumandan Anibal'den, onun hayatından ve başarılarından bahsetmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, Roma ile Kartaca hep beraber anılır. Milattan evvel 300 tarihinde dünyanın iki mühim devletiydi, site devletiydi. Roma her zamanki yerindeydi. Kartaca da Afrika'nın kuzeyinde, bugünkü Tunus sınırları içinde. Bu iki memleket birbirine çok yakın. Senelerden beri komşu oldukları halde henüz şöyle candan bir harp etmemişlerdi. Mamafi bu artık bir zaman meselesiydi. Her iki taraf birinci, ikinci ve üçüncü Pön harflerine hazırlandılar. Romalılar ve Kartacalılar birbirlerine hiç benzemiyorlardı değerli dinleyiciler. Kartacalıların pek bir ideali yoktu. Bütün istedikleri paraydı. Akdeniz ticareti bunların elindeydi. Ortalığı alt üst ettikten sonra çılgınca eğlenmeye bayılırlardı. Romalılar sert, mağrur insanlardı. Kartacalılara göre o zamanlar sade bir hayat yaşıyorlardı. Başlıca vasıfları atalarından kalma ağırbaşlılık, merhamet, sadelik ve maalesef fuhuş ve zina idi. Romalılar evcil insanlardı. Rahatlarını bozup da sokağa çıktılar mı ilk olarak birkaç İtalyanı, birkaç Romalıyı daha öldürürlerdi. Sabinleri ve Etrüskleri, yani İtalya halklarından Sabinleri ve Etrüskleri daha ilk günlerde temizlemişlerdi. Ve o zamandan beri İtalya'nın mühim bir kısmını ele geçirmişlerdi. Mektep kitaplarında bu Etrüsklerden fazla bahsetmezler. Fakat Etrüskler İtalya'nın kurucularıdır ve Anadolu'dan gitme enteresan bir kavimdir. Turani bir kavim olduğu söyleniyor. Romalılar bir takım işler başarmak istiyorlardı. Bilhassa kendilerine kar getirecek işler. Tabii bundan açıkça bahsetmeyecek kadar da terbiyeliydiler. Ama işlerinde Sicilya'nın Kartacalılara ait olması olan kısmı da bizim olsa ne iyi olur diye düşünmekten kendilerini alamayanlar vardı. Bu arada Kartacalılar keten, yün, boya, kristal, porselen, madeni eşya, ev eşyası, taraça tezyinatı ve daha birçok yenilikler sayesinde gittikçe daha çok zenginleşiyorlardı. Gayet hoş bir trampa usulü bulmuşlardı kendilerine göre. Ama çok zaman geçmeden hiçbir şeyin paranın yerini tutmayacağını anladılar. Ticaret hakkındaki bilgilerini Fenikelilerden öğrenmişlerdi. Bu Fenikeliler eski zamanların en yaman tüccarlarıydı. Geceleri bile denizlere açılmaktan korkmazlardı. Yollarını kutup yıldızına bakarak tayin ederlerdi. Sonra Fenikelilerin bir keşfi daha var. Yabancılarla evlenmeyi ilk defa onlar tatbik etmişlerdir. Çok zaman geçmeden bu prensibin dünyanın her tarafında tatbik edilebileceği anlaşıldı. Halbuki bu Fenikelilerden evvel hiç kimsenin aklına gelmemişti. Fenikelilerin alfabesi 21 sessiz harften ibaretti. Bu sebeple edebiyat alanında ilerleyemediler. Sadece sessiz harflerden ibaret olan bir alfabeyle ilerlemek mümkün değil. Fakat ticarette dünyada bir numaraydılar. Gelelim Kartacalılara. Bir müddet sonra değerli dinleyiciler, 24 sene süren bir harp başladı. Bu harbe tarih kitaplarında birinci Pön Harbi denir. Aslında Punik'tir Latincesi. Punicus Latincedir. Puni ve Peni kelimesinden çıkar. Bunlar Fenikeli demektir değerli dinleyiciler. Yani Pön Harbi aslında Fenikeli Harbi demektir. Kartacalılar ırk olarak Fenikelilerle akrabadır çünkü. Birinci Pön Harbi, birinci Punik Harbi bittikten sonra Romalılar Sicilya'nın bir kısmıyla Kartacalılardan mühim bir miktarda tazminat aldılar çünkü Kartacalılar yenildi. Sonradan da eğlence kabilinden Sardunya ve Korsika'yı da Romalılar zapt ettiler. Bundan sonra 22 sene süren bir barış devresi var. Şimdi bu birinci Pön Harbi'nin kaybedilmesinde bu kadar hizmeti dokunan Kartacalı General Hamilkar'dan bahsetmek lazım. Yalnız bu Hamilkar'ı aynı harpte kendisinden evvel ve sonra aynı şekilde hizmetler olan diğer bir General Hamilkar'larla karıştırmamak lazım. Bu Hamilkar Romalılardan nefret ediyordu. Çünkü Romalılar onu Sicilya'da yakalayıp teşhir etmişlerdi. Hamilkar'ın üç oğlu Anibal, Hasdrubal ve Mago ve ayrıca iki kızı vardı. Bu kızlardan biri yakışıklı Hasdrubal'la evlendi. Kartaca tarihinde Hasdrubal adını taşıyan 8 general vardır. Anibal 9 yaşına geldiği zaman babası Hamilkar onu Baal mabedine götürdü ve aile işlerinden başka Romalılardan nefret etmek de vazifendir deyip onu Romalılardan daima nefret edeceğine dair yemin ettirdi. Hamilkar aynı zamanda Anibal'a fillerden de bahsetti. Düşmanı yenmek için ne kadar file sahip olmak gerektiğini uzun uzun anlattı. Muvaffakiyetlerden bazılarını fillere atfediyor ve bu işler bu kadar kötü gitmeseydi 1. Pön Harbi'ni kazanacağına inanıyordu. Zira Pön Harbi daha ziyade bir deniz savaşı şeklinde cereyan etmişti. Mamafi Romalılar Kara Harbi'nde de beklenilen şekilde hareket etmemişlerdi. Kartacalıların fillerinden 100 tanesini alıp halk eğlensin diye Roma'ya göndermişlerdi. Çünkü Romalılar Pirus'la savaşırken, yani Perslerle savaşırken fillerin ne çeşit bir silah olduğunu anlamışlardı. Pirus'un filleri M.Ö. 275 tarihinde mağlubiyete sebep olmuştu. Daha evvel Büyük İskender zamanında Kral Porus da kendi filleri yüzünden mağlup olmuştu. Velhasıl aklı başında olan her insan fillerin harpte bir işe yaramadığını anlayabilirdi. Nasıl oldu da Hamilkar bunu anlamadı? Kartacalıların filleri ileriye atılıp Romalıları çiğneyecek şekilde terbiye edilmişti. Ama bazen değişiklik olsun diye geriye dönüp Kartacalıları çiğniyorlardı. Bu vaziyette olanlar ne yapabilir? Elbette bir tedbir alır. Hamilkar Anibal'a, oğlu Anibal'a harp hususunda bir takım tavsiyelerde ve nasihatlerde bulunduktan sonra İspanya'ya gitti. Bu arada Romalıları yenmek için bir takım planlar kurdu. Sonra geri dönerken bütün o planlarla ve bindiği fille beraber nehirde boğuldu. Onun yerine geçen yakışıklı Hasdrubal birkaç sene sonra öldürüldü. Böylece değerli dinleyiciler, memleketin idaresinin eline o zaman 26 yaşında olan ve babasının harp tekniğini gayet iyi bilen Anibal aldı. Anibal milattan evvel 218 tarihinde İspanya'dan ayrılıp büyük bir ordu ve 37 fille beraber 15 gün içinde Alplerden geçip İtalya'ya girdi. Bu fille Alpleri geçme hususunda bir rekordur. Bu hareket aynı zamanda 2. Pön Harbi'nin başlamasına sebep olmuştur. Fillerle Alpleri geçmek zannedildiği kadar eğlenceli bir şey değildi. Alpleri fille değil, yalnız geçmek bile çok zordur. Kaldı ki fillerle. Hem filler Alpleri kolaylıkla geçebilecek yaratılışta değildiler. Alpleri mutlaka hayvanla geçmeyi aklına koyan bir insan yanına dağ keçileri almalıydı. Zira bu hayvanlar yaratılış itibariyle buna daha müsait idiler. Mamafi şayanı hayrettir Anibal'ın fillerinden hiçbirisi bu seyahatte mahvolmadı değerli dinleyiciler. Yalnız ordunun yarısı mahvoldu. Bu sefer anlatan tarihçiler Anibal'in yolda hiç yorulmadığını kaydederler. Tabii yorulmaz, kendisi filin sırtındaydı. Ama bundan başka bu seferde bir defa olsun ümitsizliğe düşmedi. 100 kadar askerin daha öldüğünü her haber alışta merak etmeyin filler her şeyi düzeltir diyordu. Anibal kardeşinin İspanya'dan kendisine daha birçok filler göndermesini bekliyordu. Anibal İtalya'da kaldığı 15 sene zarfında bir defa olsun istediği sayıda file bir türlü kavuşamadı. Mütemadiyen Kartaca'ya bana fil gönderin diye haber gönderiyordu. Fakat Kartacalılar durmadan fil göndermekten bıkmışlardı. Anibal ne yapıp yapıp gene fil buluyordu. Onun en büyük muvaffakiyetlerinden birisinin fil bulmaktaki mahareti olduğunu söyler tarihçiler. Hannibal tıpkı babası gibi elinde fil olmadığı zaman çok daha fazla muvaffak olduğunu bir türlü anlamıyordu. Mesela Ticino savaşında hiç fil kullanmadı. Trebia savaşında ise ancak birkaç fil vardı. Sonuncu fili Trasimene savaşından önce öldü. Böylece fillerinden kurtulan Hannibal rahatça Cannae savaşına girişti. Bu savaş Hannibal'in İtalya'da geçirdiği ilk 3 sene zarfında kazandığı en büyük zaferdir. Hannibal Cannae zaferinden sonra Roma'yı pekala zapt edebilirdi. Fakat bunu yapacak yerde tam 12 yıl bekledi. Niye bekliyordu acaba? Nihayet anlaşıldı. Kardeşi Hasdrubal, M.Ö. 207 tarihinde yanında 10 fille beraber İtalya'ya geldi. Fakat bu filler İtalya'ya gelir gelmez öyle fena hareket ettiler ki Kartaca askerleri onları öldürmeye mecbur oldu. Bir müddet sonra Kartaca'dan 40 fil daha gönderildi. Fakat bunlar yanlışlıkla Sardunya'ya sevk edilmişti. Bunun üzerine Hannibal arzu ettiğini elde edebilmek için memleketine döndü. Nihayet M.Ö. 203 tarihinde Kartaca yakınında yapılan Zama Savaşı'nda Hannibal istediğini yapmaya muvaffak oldu. En ön hatlara tam 80 fil sıraladı. Fakat aksilik buya, filler birden Kartacalılara doğru döndüler. Gerisini de Scipio Africanus, Romalı general tamamladı. Hannibal Kartacalıları bir daha harbe sürükleyemedi. Kartacalılar harpten bıkmıştı. Bunun üzerine Hannibal, Suriye kralını gene bir fil meselesine karıştırmak istedi. Fakat bu sırada Romalılar, Kartacalılardan onu kendilerine teslim etmelerini istediler. Hannibal kaçarak yegane dostu olan Bitinya kralı Prusyas'ın yanına sığındı. Bitinya bugünkü Bolu ve Bursa'nın olduğu yerdir değerli dinleyiciler. Zaten Bursa ismi de bu Prusyas'tan geliyor. Bir müddet sonra Prusyas Romalılara haber gönderdi ve Hannibal'i almalarını rica etti. Hannibal son dostunun da yegane dostunun da kendisine hıyanet ettiğini öğrenince zehir içmek suretiyle intihar etti. Öldüğü zaman 64 yaşındaydı. Zama Savaşı'nın üzerinden 19 yıl geçmişti. Hannibal hakikaten büyük bir devlet adamı mıydı? Yoksa orta çapta alelade bir insan mıydı? Bu hususta herkes karar vermekte serbest tabii. Tarihçiler çok ihtilaf etmişler. Hannibal'in kadınlara karşı zaafı yoktu. Söylendiğine göre İspanya'da bir karısı vardı. Fakat bütün bu savaşlar arasında başka bir hanımla evlenmedi. İspanya'daki hanımıyla da bir araya çok nadir geldiler. Hannibal hakkında çok şey söylenebilir ama bunlardan bir tanesi en çok söylenen sözdür ki Hannibal hayatının sonuna kadar Romalılardan nefret etmiştir. Ve hayatının sonuna kadar elimde birkaç fil daha olsaydı şu Romalıların hesabını görürdüm diye düşünmüş ve önüne kadar gelen fırsatları değerlendirmemiştir. Bu sabit fikri onun yok olmasına, sonuna sebep olmuştur. Kartaca, Hannibal'in ölümünden sonra bir müddet daha gelişti değerli dinleyiciler. Nihayet Romalılar M.Ö. 149'dan M.Ö. 146 yılına kadar Kartaca'yı kuşattılar. 3 sene sürdü kuşatma. Kartaca mağlup oldu. Romalılar içeriye girdiler. Kartacalıları katliam ettiler. Tamamını öldürdüler. Şehri yakıp yıktılar. Onu yerle yeksan ettiler. Ve o mamur şehrin bulunduğu yerde yabani otların bitmesine sebep oldular. Evet, şimdi Tunus'a giden turistler Kartaca, muhteşem Kartaca şehrinin harabelerini de ziyaret etmekteler. Hannibal ismi de her ne şekilde olursa olsun tarihe geçmiş. O zamandan bu zamana Kartaca deyince akla gelen Hannibal'dir. Şu kadar ki mezarı Türkiye'de Gebze'dedir. Fakat bunu çok kimse bilmez. Değerli dinleyiciler, bu haftalıkta Çınaraltı programı bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çınaraltı.